Ayrım 38.
12. Muhafız alayı. Sonrasını biliyoruz. Üçüncü bir ordunun meydana atılması, savaşın parçalanması, birdenbire 86 topun ateş yağdırması, L. Pirsch'in Bülow'la çıka gelmesi, Blücher'in kendisini yönettiği Zeiten süvarileri, püskürtülen Fransızlar, Oen Ovası'ndan süprülen Marconye, Papelotte'dan çıkarılan Dürüt, geri çekilen Danzelo ile Kio, yan ateşine tutulan Lobau, gece çökerken istihkamları yıkılan alaylarımızın üzerine çullanan yeni bir savaş, yeniden taarruza kalkışan, öne itilen bütün İngiliz hattı, Fransız ordusunda açılan muazzam gedik, birbirine yardım eden İngilizlerin misket ateşiyle Prusyalıların misket ateşi, imha, önden gelen felaket, koltuk altından gelen felaket, bu korkunç çöküntü altında ateş hattına giren muhafız alayı. Muhafız alayı öleceğini anladığından yaşasın imparator diye bağırdı. Tarihte alkış koparan bu can çekişme kadar daha duygulu bir şey yoktur. Gökyüzü bütün gün kapalıydı. Tam o sırada saat akşamın 8'iydi. Ufuktaki bulutlar birden aralandı. Nivel yolunun kara ağaçları arasından batan güneşin uğursuz kızıllığı göründü. Austerlitz'te onun doğuşunu görmüşlerdi. Sonuç almak için her tabura bir general komuta ediyordu. Friant, Michel, Ruge, Harle, Mali, Poré de Marvan oradaydılar. Muhafız alayı humbaracılarının kartal armalı yüksek külahları, düzenle sıralanmış, sakin, şahane bir biçimde bu göğüs göğüse savaşın sisleri içinden belirince, düşman Fransa'ya karşı saygısını yeniden duydu. Kanatlar savaş düzeninde savaş alanına giren 20 zaferi sanki görür gibi oldular. Üstün durumdakiler kendilerini yenilmiş sayarak geri çekildiler. Yalnız Wellington bağırdı. Ayağa kalkın muhafızlar, tam nişan alın. Çitlerin arkasında yatan kırmızı İngiliz muhafız alayı ayağa kalktı. Bir mermi bulutu kartallarımızın çevresinde ürperen üç renkli sancağı delik deşik etti. Hepsi ileri saldırdılar. Son boğazlaşma başladı. Muhafız alayı gölgede çevresindeki ordunun kaçtığını, bozgunun geniş sarsıntısını duyuyordu. Yaşasın imparatorun yerine bir kaçan kaçanadır gittiğini gördü. Arkasındaki kaçış üzerine gitgide daha çok ölü vererek ilerlemeye devam etti. Aralarından ne duraklayan oldu ne de çekinen. Bu müfrezede er general kadar kahramandı. Kendini ölüme atmaktan hiçbir kişi kaçmadı. Ney çılgına dönmüştü, ölümü göze alanın bütün ululuğuyla yücelmiş, bu boranın içinde kendini ateşe atıyordu. Burada altındaki beşinci atta öldü. Ter içinde, gözleri alev alev, ağzı köpürmüş, üniformasının düğmeleri açılmış, apoletlerinden biri bir kılıçla yarı yarıya koparılmış, büyük kartal nişanı bir kurşunla zedelenmiş, kan içinde, çamur içinde muhteşem elinde kırık bir kılıç, gelin görün bir Fransa mareşali savaş alanında nasıl ölür diyordu. Ama boşuna ölmedi. Kızgındı, öfkeliydi. Drouet, Derlon'a kendini öldürmek istemiyor musun sen diye sordu. Bir avuç insanı ezen bütün bu top atışının ortasında bağırıyordu. Demek benim nasibime bir şey yok ha? Ah, bütün İngiliz güllelerinin kalbime girmesini isterdim. Sen Fransız kurşunları için ayrılmıştın, bahtsız adam. 13. Felaket. Muhafız alayının arkasında bozgun pek acı oldu. Ordu her yandan aynı zamanda geri çekildi. Hougomont'dan, Essent'ten, Papelotte'dan, Plancenoit'dan, her yerden. İhanet çığlığını, herkes canını kurtarsın çığlığı izledi. Bozguna uğrayan bir ordu buzların çözülmesi gibidir. Her şey göçer, çatlar, çatırdar, yüzer, yuvarlanır, düşer, birbirine çarpar, telaş eder, atılır. işitilmemiş dağılma, parçalanma. Ney yeni bir atın üstüne sıçrıyor, şapkasız, boyunbağsız, kılıçsız, Brüksel şosesinin ortasına dikilerek hem Fransızları hem de İngilizleri durduruyor. Orduyu alıkoymaya çalışıyor, ona sesleniyor, hakaret ediyor, geri çekilmeye dört elle sarılıyor. Taşkınlık ediyor. Askerler yaşasın Mareşal Ney diye ondan kaçıyorlar. Dürüt'ün iki alayı Alman mızraklı askerlerinin kılıçlarıyla Kent, Brest, Peck, Rylan kurşunları arasında oradan oraya yalpalayarak ürkek, telaşlı gidip geliyorlar. Göğüs göğüse savaşların en beteri bozgundur. Kaçabilmek için dostlar birbirini öldürür. Savaşın korkunç köpüğü gibi piyade taburları, süvari taburları birbirlerini kırar geçerler. Bir uçtaki Lobau da öbür uçtaki Rey gibi akıntıya kapılmıştır. Napolyon elinde kalan muhafız alayının artıklarıyla boş yere set çekmeye çalışıyor. Hizmetinde olan süvari taburlarını son bir gayretle boş yere harcıyor. Vivian'ın önünde Kio geriliyor, Vandeleur'ün önünde Kellerman, Bülow'un önünde Lobau, Pirsch'in önünde Moro, Prusya Prensi Wilhelm'in önünde Domon'la Süberwick hep geriliyor. İmparatorun süvari taburunun hücumuna komuta etmiş olan Guyot, İngiliz dragon süvarilerinin ayaklarının altına düşüyor. Napolyon kaçanların yanında dört nala koşuyor, onlara sesleniyor, onları zorluyor, korkutuyor, yalvarıyor onlara. Sabahleyin yaşasın imparator diye bağıran bu ağızlar açık kalıyor, onu zorlukla tanıyabiliyorlar. Yeni gelen terütaze Prusya süvarileri atılıyor, uçuyor, kılıçtan geçiriyor, biçiyor, öldürüyor, yok ediyor. Atlar saldırıyor, toplar kaçıyor. Nakliye katarındaki erler arabalardan atları çözüyor, kaçmak için atları alıyorlar. Dört tekerleği havada devrilmiş arabalar yolu kesiyor, adam kırımına yol açıyor. Herkes birbirini eziyor, çiğniyor, ölülerin canlıların üzerinden geçiyor. Kollar çıldırmış. 40 bin kişinin kaçışmasıyla tıkanan yolları, keçi yollarını, köprüleri, ovaları, yamaçları, vadileri, ormanları baş döndürücü bir kalabalık dolduruyor. Çığlık, umutsuzluk, çavdar tarlalarına atılan çantalar, silahlar, kılıçlarla açılan geçitler, ne arkadaş, ne subay, ne general. Anlatılamaz bir dehşet. Fransa'yı gönlünce kılıçtan geçiren Zayten. Karaca olan aslanlar. Bu kaçış işte böyleydi. Genap'ta geri dönmeyi, cephe kurmayı, durdurmayı denediler. Lobau 3000 kişi topladı. Köyün girişini barikatladılar. Ama Prusyalıların ilk misket ateşinde hepsi yeniden kaçmaya başladı. Lobau da esir edildi. Bugün hala bu misket ateşinin izini Genap'a girmeden bir iki dakika önce yolun sağındaki tuğladan bir evin yıkık çatısında görmek mümkündür. Prusyalılar bu kadar az üstün geldiklerinden dolayı öfke içinde kalmış olsalar gerek ki Genap'ın içine daldılar. Kovalama pek canavarca oldu. Blücher kılıçtan geçirmeyi emretti. Bu acı örneği kendisine bir Prusyalı esir getiren her Fransız humparacısını ölümle korkutarak Ruge vermişti. Blücher Ruge'den de ileri gitti. Genap'ta bir hanın kapısına sıkıştırılan genç muhafız alayının generali Duhesme bir ölüm süvarisine kılıcını teslim etti. O da kılıcı aldı, esiri öldürdü. Zafer yenilenlerin toptan öldürülmesiyle sonuçlandı. Madem ki biz tarihiz, cezalandıralım. Yaşlı Blücher şerefini kirletti. Bu vahşet felaketini son haddine vardırdı. Umutsuz bozgun Genap'ı geçti, Katrbra'yı geçti, Goselye'yi geçti, Frasne'ı geçti, Charleroi'yi geçti, Thuin'i geçti ancak sınırda durdu. Heyhat! Böyle kaçan kimdi? Büyük ordu. En yüksek kahramanlığın tarihi şaşırtan bu baş dönmesi, bu dehşet, bu yıkıntı halinde çöküşü. Bütün bunlar sebepsiz miydi? Hayır. Waterloo'ya koskoca bir dik çizginin gölgesi düşer. Kaderin günüdür bu. O günü insanüstü bir güç yarattı. Başların korkmuşçasına ikiye katlanması bundandır. Ulu ruhların kılıçlarını teslim etmesi bundandır. Karanlığın içinde müthiş bir varlığın bulunduğunu sezerek, ne söyleyecek ne de yapacak bir şeyleri olmadan, Avrupa'yı yenenler yenilip yere yıkıldılar. Hoc erat in fatis. Dipnot, Latince, kaderde yazılıydı. O gün insanoğlunun umudu değişti. Waterloo, 19. yüzyılın menteşesidir bu. Büyük yüzyılın gelmesi için yüce adamın kaybı gerekti. Karşı gelinemeyen birisi bunu üzerine aldı. Kahramanların paniğe kapılması anlaşılabilir. Waterloo Savaşı'nda buluttan da fazla bir şey var, bir hava olayı var. Tanrı geçti. Gece bastırırken Genap yakınlarında bir tarlada Bernard'la Bertrand, bozgunun sıkıntısına kapılıp buraya kadar sürüklenen vahşi, düşünceli, korkunç bir adamı redingotunun eteğinden yakaladılar. Daha yeni attan inip ayağını yere basmıştı, atının yularını koluna geçirmiş, bakışları dalgın tek başına Waterloo'ya doğru dönüyordu. Bu yıkılan rüyanın ulu uyur gezeri, hala ilerlemeye çalışan Napolyon'du. 14. Son tabur. Muhafız alayının birkaç taburu akan suyun içindeki kayalar gibi bozgun akıntısının ortasında hareketsiz geceye kadar dayandılar. Gece gelirken ölümü de getirir. Onlar bu çifte karanlığı beklediler, sarsılmaz bir inanla onlara kendilerini çevrelettiler. Her yandan kopan orduyla hiçbir ilişiği kalmayan, ötekilerden ayrı düşen her alay kendi hesabına ölüyordu. Bu son hareketi yapmak için bir kısmı Rossam tepelerinde, bir kısmı Mont Saint-Jean ovasında mevzi almışlardı. Orada tek başına kalmış, yenilmiş, dehşet içine düşmüş bu üzgün taburlar korkunç şekilde can çekişiyordu. Onlarda Ulin, Wagram, Jena, Friedland ölüyordu. Akşam karanlığında saat 9'a doğru Mont Saint-Jean Ovası'nın alt başında bunlardan bir tek kalmıştı. Bu uğursuz vadide zırhlı süvarilerin tırmandığı, şimdi İngiliz kuvvetleriyle dopdolu yamacın eteğinde, galip düşman topçusunun üzerlerine dikilmiş ateşi altında, tepelerine korkunç sayıda misket yağarken bu tabur çarpışıyordu. Cambron adında tanınmamış bir subay bu tabura kumanda ediyordu. Her ateşte taburun sayısı azalıyordu ama hemen karşılık veriyordu. Miskete tüfekle karşı koymak onun dört duvarını daraltıyordu. Uzakta soluk soluğa bir an duran kaçaklar karanlıklar içinde bu gittikçe azalan korkunç gök gürültüsünü dinliyorlardı. Bu tabur bir avuç kalınca, sancakları bir kumaş parçası olunca, kurşunu biten silahları ancak bir sopa oluverince, ölülerin yığını canlılar topluluğundan daha büyük olunca, ölümü bekleyen bu yüce kişilerin çevresindeki düşmanı kutsal bir dehşet kapladı, soluk alan İngiliz bataryası sustu. Bu bir çeşit dinlenmeydi. Bu savaşçıların çevresinde hayaletlerin kaynaşmasına benzer şeyler vardı. At sırtında adamların görüntüsü, topların karaltısı, tekerleklerin top kundaklarının arasından görünen beyaz gökyüzü. Kahramanların daima savaşın dumanı içinde gördükleri, ölümün dev gibi başı üzerlerine doğru ilerliyor, onlara bakıyordu. Akşamın alacakaranlığında topları doldurduklarını işittiler. Gecenin içinde kaplan gözlerine benzeyen meşaleler başlarının üzerinde bir daire çizdi. Bütün İngiliz bataryalarının meşale sırıkları toplara yaklaştı. O zaman bu adamların üzerinde asılı bulunan ölüm dakikasını elinde tutan, bir söylentiye göre Colville, bir başka söylentiye göre Maitland adlı bir general onlara, "Yiğit Fransızlar teslim olun!" diye bağırdı. Cambron karşılık verdi. Bok! 15. Cambron. Fransız okuru kendisine saygı gösterilmesini ister. Onun için belki de bir Fransızın söylediği en güzel söz olan kelime burada tekrarlanamaz. Tarihte yüceliğe tanıklık etmek yasaktır. Bütün sorumluluğu yüklenerek biz bu yasağı çiğniyoruz. Demek ki bu devlerin arasında bir koca dev vardı, Cambron. Bu kelimeyi söylemek sonra da ölmek. Daha büyük ne olabilir? Çünkü ölümü istemek ölmek demektir. Misket ateşine tutulduktan sonra yaşadıysa bu adamın suçu değildir bu. Bozguna uğrayan Napolyon değildir, Waterloo Savaşı'nı kazanan, saat 4'te gerileyen, 5'te umutsuzluğa düşen Wellington'da değildir. Hiç çarpışmayan Blücher'de değil, Waterloo Savaşı'nı kazanan adam Cambron'dur. Sizi öldüren gök gürültüsünü böyle bir kelime söyleyerek yıldırımla çarpmak yenmektir. Felakete bu karşılığı vermek, bunu kadere söylemek, gelecekteki aslana bu kuralı vermek, gecenin yağmuruna, Ogomo'nun hain duvarına, Oen'in çukur yoluna, Gronchi'nin gecikmesine, Blücher'in gelişine bu karşılığı vermek, mezar içinde alay etmek, düştükten sonra da ayakta kalacak gibi davranmak, bir hece içinde bütün Avrupa Birliği'ni boğmak, Sezarlar zamanından beri bilinen ayak yolunu krallara hediye etmek, ona Fransa'nın şimşeğini katarak kelimelerin en sonuncusunu en başa geçirmek, Waterloo'yu küstahça, terbiyesizce bir karnavalla kapamak, Leonidas'ı Rabelais ile tamamlamak, söylenmesi imkansız fevkalade bir kelime ile bu zaferi özetlemek, toprağı kaybedip tarihi kazanmak, bu kanlı boğazlaşmadan sonra gülenleri kendinden yana çekmek çok büyük bir iştir. Yıldırıma hakarettir bu. Aisulos'un ululuğuna erişen bir şey bu. Cambron'un sözü bir kırılma eserine benziyor. Bu bir göğsün hor görmeyle kırılmasıdır. Can çekişmenin taşıp patlamasıdır bu. Kim yendi? Wellington mu? Hayır. Blücher olmasaydı o mahvolmuştu. Blücher mi? Hayır. Wellington başlamasaydı Blücher bitiremezdi. Bu Cambron, bu son saatin yolcusu, bu meçhul asker, savaşın en küçüğü bu işte bir yalan olduğunu anlıyor. Felaketin içinde bir yalan. Acısı bir kat daha artıyor, öfkeden patladığı anda ona eğlenir gibi bir şey veriyorlar. Hayat. İnsan nasıl yerinden sıçramaz? Hepsi buradalar, Avrupa'nın bütün kralları, mutlu generaller, gürleyen Zeus'lar, 100 bin galip asker, 100 binin arkasında da 1 milyon topları, meşaleleri, ağzı açık bekliyorlar. Ayaklarının altında imparatorluk hasta alayıyla Napolyon'un büyük ordusu var. Napolyon'u ezdiler, yalnız Cambron kaldı. İtiraz edecek bir bu solucan var. İtiraz edecek. Bir kılıç arar gibi bir kelime arıyor. Ağzı köpürüyor, bu köpük kelimedir. Bu hem mucizeyi andıran hem de pek bayağı bir şey olan bu zafer karşısında, bu zafersiz zafer karşısında bu umutsuz adam doğruluyor. Zaferin ağırlığı altında kalmış ama onun hiçliğini anlıyor. Onun yüzüne tükürmekten beterini yapıyor. Sayının, gücün, malzemenin ezikliği altında ruha bir ifade buluyor. Dışkı. Tekrar ediyoruz. Bunu söylemek, bunu yapmak, bunu bulmak galip gelmektir. Bu ölüm dakikasında büyük günlerin ruhu giriyor bu meçhul adamın içine. Yukarılardan bir esin inince Rouge de Lille'in La Marseillaise'i bulması gibi Cambron'da Waterloo'nun kelimesini buluyor. Tanrısal kasırgadan akıcı bir madde kopuyor. Bu adamların içinden geçiyor, ürperiyorlar. Birisi son şarkıyı söylüyor, bir başkası dehşet çığlığını atıyor. Bu muazzam küçümseme sözünü Cambron yalnız imparatorluk adına Avrupa'ya fırlatmıyor, az olurdu bu. Onu devrim adına geçmişe doğru fırlatıyor. Bunu duyuyorlar, Cambronne'da devlerin eski ruhunu buluyorlar. Sanki Danton konuşuyordu ya da Kleber kükrüyordu. Cambronne'un sözüne İngilizlerin sesi karşılık verdi. Ateş! Bataryalar alevlendi, tepe sarsıldı. Bütün bu tunç ağızlar son bir defa korkunç mermi kustu. Ayın doğmasıyla belli belirsiz ağaran bir duman yuvarlandı. Duman dağıldığında hiçbir şey yoktu. Bu korkunç kalıntı yok edilmişti. Muhafız alayı ölmüştü. Bu canlı istihkamın dört duvarı yerde yatıyordu. Cesetler arasında şurada burada tek tük bir kımıldama fark ediliyordu. İşte böylece Roma alaylarından daha ünlü olan Fransız alayları, Mont Saint-Jean'da yağmurla kanla ıslanan toprakların üzerinde, karanlık ekinlerin arasında, şimdi sabahın dördünde ıslık çalarak, keyifle atını kırbaçlayarak, Nivelle posta arabasını götüren Joseph'in geçtiği yerde can verdi. 16. Quod libras induce. Dipnot, Latince, komutanın ne ölçüde dengesi var? Waterloo Savaşı bir bilmecedir. Onu kaybedenler için olduğu kadar kazananlar için de karanlıktır. Napolyon için bir paniktir. Dipnot, sonuçlanan bir savaş, sona eren bir gün, düzeltilen yanlış tedbirler, ertesi gün için sağlanan en büyük başarılar, hepsi bir anlık, yetersiz bir telaş, dehşet yüzünden yok oldu. Napolyon, Senhelen notları. Blücher'in gözleri kamaşmıştı. Wellington durumdan bir şey anlamıyor. Raporlara bakın. Resmi tebliğler açık değildir, yorumlar karışıktır. Kiminin dili dolaşır, kimi kekeler. Jomini, Waterloo Savaşı'nın dört bölüme ayırır. Muffling üç olaya böler. Charas, kendisinden ayrıldığımız görüşler varsa da tanrısal rastlantıyla çatışan insan dehasının uğradığı felaketin en belirli kendine özgü çizgilerini o vakur bakışıyla yakalayan tek insandır. Bütün öteki tarihçilerin gözleri kamaşmıştır. Bu kamaşma içinde tereddütlü davranırlar. Gerçekten de şimşek gibi bir gün. Bütün kralların şaşkınlığı karşısında bütün hükümdarlıkları da sürükleyen askeri krallığın yıkılışı, kuvvetin düşmesi, savaşın bozguna uğraması. İnsanüstü gerekliliğin izini taşıyan bu olayda kişilerin payı bir hiçtir. Waterloo'yu Wellington'dan, Blücher'den geri almak İngiltere'den, Almanya'dan bir şey eksiltir mi? Hayır. Waterloo konusunda ne şu ünlü İngiltere, ne de şu şanlı Almanya söz konusu değildir. Çok şükür Tanrı'ya ki milletler kılıçların üzücü maceralarının dışındadır. Ne Almanya, ne İngiltere, ne Fransa bir kılıç kınına sığmazlar. Waterloo'nun bir kılıç şakırtısı olduğu o devirde, Almanya'da Blücher'in üstünde Goethe, İngiltere'de Wellington'un üstünde Byron vardı. Fikir alanında geniş bir gün doğuşu yüzyılımızın özelliğidir. Bu güneş parıltısı içinde İngiltere'nin de Almanya'nın da muhteşem ışığı vardır. Onlar düşünceleriyle muhteşemdirler. Medeniyete getirdikleri seviye yüksekliği onların içinden gelir. Onlardan gelir bu bir kaza sonucu değildir.